Herkese merhaba. 24 Haziran'a doğru ekonomi programının ilkiyle karşınızdayız. 24 Haziran'a kadar bu yayınlarımızı sürdüreceğiz. İstanbul'da konuğumuz Bilim Akademisi üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şevket Pamuk var. Ankara'da da Skype hattımızda Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve yine Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Refet Gürkaynak var. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhaba. Az önce biz yayına hazırlanırken saat 7 civarında Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplandı. Yaklaşık 20 dakika süren bir toplantı yaptılar ve bu toplantının sonunda da gecelik borç verme faiz oranını %13,5'tan %16,5'a yükselttiğini açıkladılar. Ve bunun arkasından bugün öğle saatlerinde 4,92'ye kadar yükselen dolar 4 lira 61 kuruşa kadar geriledi. Hatta düşüşü sürüyor şu anda. Biz bugün genel olarak AK Parti'nin 2002'den bu yana, 58. hükümetten bu yana ekonomi politikalarını ve ülkemizde yaşanan iktisadi sorunları konuşacağız ama tabii ki böyle sıcak bir gelişmeyi konuşmadan olmaz. Önce ben Şevket Hocam'a dönüyorum. Hocam bu son kararlar ne anlama geliyor?
Bu kararlar biraz geç alındı ama biraz da gecikmenin sonucunda kaçınılmaz bir noktaya gelmişti. Bence çok zor bir ortam. Bir yandan seçim, bir yandan böyle bazı zor iktisat politikaları kararları alınıyor. Ben doğrusu gecikme nedeniyle durumun ağırlaştığını düşünüyorum.
Yayının sonunda tekrar bu konulara döneceğiz. Refet Bey, sizin de görüşünüzü alalım ve biz ana konumuza dönelim daha sonra.
Ben çok öfkeliyim. Yani hani koca memleket oyuncak oldu ve şu anda olan şey hani böyle ne bileyim işte mesela Gençler Birliği idare eliyle küme düşürüldüğü için de öfkeliyim. Ve hakikaten içimi acıtıyor. Ama ben yani bir yerde yani nihayetinde futbol. Aslında futbolculardan başka kimseyi hani benim içim acıtmanın dışında benim gibi insanların bir şey yapmıyor. Halbuki bu hakikaten yani insanları evsiz ekmeksiz bırakacak iş. Ve bu ayıptır. Yani ya ben öyle inanıyorum diye iktisat politikası olmaz. Bu bunun yapabileceğim benzetme ben aşının zararlı olduğunu düşünüyorum diye çocuğumu aşılatmadım. Ondan sonra çocuk dümdüz hastalıktan öldü. Bravo. Yani koca ülkeye bu yapılıyor. Ve bu hakikaten yani ne bileyim işte iktisat Şevket Hocam bunları konuşacak doğru insan. İşte bilim midir, ne kadar bilimdir filan bunu tartışabiliriz. Ama bir takım şeylerin saçma sapan olduğunu tartışamıyoruz. Ve bu tür işler üzerinden iktisat politikası yapmaya çalıştığımız zaman da başımıza gelen geliyor. Merkez Bankası'nın bugün yaptığı iş çok önce yapmış olması gereken şey. Bu kadar geç yapıldığı zaman bundan daha kuvvetli yapılması gereken şey. Ve bunun sonucu da şu olacak. 300 bas puan yeter mi? Yani hani konuşulanın alt ucuydu bu. Ve şu anda düşünce böyle işleyecek. Ya şimdi bu yapıldı. Yetebilir, yetmeye de bilir. Eğer yetmezse ne olur? Merkez Bankası yarın çıkıp bir 200 daha yaptım diyebilir mi? Valla diyebilmesi için gene gidip icazet alması lazım. O icazeti hemen alamaz. Demek ki diyemeyecek. Demek ki gene bu yükselmeye başlayacağı gelecek iş. Yani bu ülkenin içine getirildiği sistematik politika yapılamaz hali, sistematik rezil hal, arada bir yapılan bu tür müdahalelerle şu an artık kurtarılamıyor. Bu da hakikaten ayıptır bu çağda.
Evet, kısacası bir yapılan işlem bayağı geç oldu. Beklenenden çok daha geç oldu ama biz şimdi ana konumuza dönelim. AK Parti'nin 2002'den bu yana 58. hükümetten 65. hükümete kadar ekonomi politikalarına.
Tabii ekonomi politikalarını konuşacağız ama biraz siyasetle ekonomi arasındaki ilişkiyle başlayalım. Türkiye 1950'lerde çok partili rejime geçtiğinden beri ekonomiyle siyaset arasında çok yakın bir ilişki var. İşler sık sık siyasetten başlıyor. Siyasal koşullar elverişli olursa ekonomi de iyi gidiyor. Siyasal koşullar yahut siyasal öncelikler uyuşmazsa yahut siyasette çok parçalı bir yapı varsa ekonomide işler iyi gitmiyor. Bunu 50'lerde Demokrat Parti ve Menderes döneminde de gördük. 60'larda 70'lerde Adalet Partisi döneminde gördük. Sonra ANAP Özal döneminde gördük. 90'larda gördük. Nihayet AKP'de de siyasetle ekonominin uyuşabildiği, siyasetin ekonomiyi desteklediği dönemlerde ortaya iyi bir tablo çıktı. Ama siyasetin ekonominin önüne geçtiği, ekonominin önünü kestiği daha ileriki dönemlerde de işler bozuldu.
Peki hocam, hani ekonominin iyi gidebilmesi için siyasi istikrar gerekiyor ve seçimlerin hani zamanında yapılması hep tercih edilen bir durum. Bu seçimlerin sık sık erkene alınması bu bozulmada bir etken olabilir mi?
Aslında AKP döneminde belki seçimler çok çok öne alınmadı. Yani bu sefer öne alındı. Daha geçmişte o kadar bu bir kural haline gelmedi. Ama şeye bakalım, siyasal tabloya bakalım. AKP'nin ilk döneminde AKP döneminin iktisadi politikalar açısından başlangıç noktası bu 2001 programı. Türkiye 90'lı yıllarda çok ağır bir siyasal ve iktisadi krizin içinde buldu kendisini. Sonra işte Kemal Derviş başkanlığında bir ekip IMF ile birlikte oturdular, bir program yaptılar. AKP de bu programı buldu iktidara geldiğinde ve bu programı ilk döneminde bu programı uyguladı. Ve bu programda bir hayli olumlu sonuçlar çıkardı ortaya. Dünya koşullarının da desteğiyle, Türkiye'nin AB üyeliği adaylığının sağladığı rüzgarla epey olumlu sonuçlar alındı. İşte AKP bu dönemde seçmenden de büyük destek gördü. Gelirler arttı, enflasyonu düşürdüler. Ve 2001 programının da içeriğine çok fazla dokunmadılar. 2001 programı daha önceki IMF programlarından farklı olarak bazı bağımsız kurumların kurulmasını ve bu kurumların bağımsızlığının korunmasını öngörüyordu. AKP de 2007 yılına, ilk seçimlere kadar bunu uyguladı. O dönemde işte çok büyük bir borç devralınmıştı. Bu borç devlet kamu borcu devralınmıştı. Bu borç artan vergiler, özelleştirme sayesinde bu borcun bir kısmı da ödendi. Ve borç ödemelerinin azalması sayesinde devletin eline büyük kaynaklar geçti. Bunlarla yatırımlar yapıldı, sağlık hizmetlerine harcandı. Sonunda söylemek istediğim şey, AKP ekonomideki olumlu performansının sonucunu sandıkta da aldı. 2007 seçimlerinde daha büyük bir destekle iktidara geldiler. Bu AKP'nin benim gözümde en iyi dönemiydi 2007'ye kadar.
Peki Refet Bey, size dönmek istiyorum hemen. AK Parti'nin iktidara geldiği ilk dönemdeki ekonomi politikalarını siz nasıl buluyorsunuz? Başarının sırrı neydi?
Ya burada ben de Şevket Hoca'dan farklı bir şey söylemeyeceğim. Ve zaten şunu görüyoruz. Yani AK Parti iktidara geldiği zaman kucağında Kemal Derviş'in işte IMF ile olan standby programını buldu. O derli toplu bir programdı. Burada şunu görmek lazım. Çok da iyi bir zamanda buldular. Çünkü bu tür stabilizasyon programlarının başında bir acılı zamanı var. Üç parti koalisyonu o acılı zamanı çekti, maliyeti ödedi. Ondan sonra erken seçime giderek işin en kötü zamanında kendilerini perişan ettiler. AK Parti'nin yapması gereken şey artık bir maliyet ödemek değil. Sadece meyveyi toplayacak şekilde işi bulmamaktı. Bunu da doğru yaptılar. Şimdi burada bunu takdir etmek lazım hakikaten. Çünkü bizim tarihimizde herhangi bir hükümetin gelip ya bir dakika benden öncekiler doğru bir iş yapmışlar, ben bunu bozmayacağım demişliği yok. Bu basireti gösterdiler. Biz 2013 yılında Selin Hoca ile bunun üzerine birikimde bir yazı yazmıştık. Şunu söyleyen aşağı yukarı, yani işte bu şekilde başladı. O IMF programı 2008 yılında bitiyordu ama eğer bakarsanız 2006 yılına kadar derli toplu bir şu yapılacak, şu yapılacak, şu yapılacak diye bir liste var. Ondan sonra gevşiyor. Yani ondan sonra IMF programının kendisi de yani yaptıklarınızı bozmayın demeye başlıyor. Dolayısıyla Aslında aşağı yukarı 2006'nın sonundan beri bir iktisat politikası boşluğu var. Hatırlarsanız tam bu dönemde Ali Babacan bu mali kural fikrini, devletin harcamalarını, vergi gelirlerini, bütçe açığını aslında iktisadi konjonktüre bağlayarak bir iktisadi program oluşturma fikrini ortaya atmıştı. Ki dönemin başbakanının eliyle bu sert bir şekilde ezildi ondan sonra. Yalnız şu anda dönüp baktığımızda şunu görüyoruz. Bu aslında AK Parti'nin derli toplu bir çerçevesi olan iktisat politikası, kendilerinin getireceği iktisat politikası olan yegane politika olacaktı. Çünkü devraldıkları stabilizasyon programının ardından yerine yeni bir şey gelmedi. Gelmediğini 2008-2009'da görmedik. Çünkü uluslararası kriz araya girdiği için hangi gelişmeler Türkiye'ye has, hangi gelişmeler global gelişmelerin Türkiye'ye yansıması bunu anlamak mümkün değildi. 2012'den sonra biz yavaş yavaş diğer gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışmaya başladığımız zaman bizdeki politika eksikliğinin bizim bir şey yapmıyor olmamızın, sadece durumu idare etmeye çalışıyor olmamızın zararlı olduğunu görmeye başladık. Bu dönem iktisat politikası olarak hiçbir yapısal işin yapılmadığı, ilk önce sadece bir şey yapılmadığı dönem, daha sonra önceden yapılmış olan olumlu işlerin yavaş yavaş bozulmaya başladığı dönem. Yani şunu görmek lazım. Türkiye geçtiğimiz 15-16 yıl içinde ilk önce çok doğru düzgün iktisat politikası yaptı. Bu iktisat politikası sadece kendi başına iktisat politikası değil. Bununla beraber gelen siyasi açılım, siyasi katılımcılık hissi, sosyal katılımcılık hissi, bunlar ancak beraber oldukları zaman oluyorlar zaten. Yani bu ülke hani hakikaten yaşanır, mutlulukla yaşanır, iş yapılabilir, bir yere gitmesi beklenen, onun için de burada olmak istenen, buraya yatırım yapılmak beklenen bir ülkeydi. Ondan sonra ileri gitmemeye başladık. Sonra da bunların hepsinde geri gitmeye başladık.
Ben burada bir ekleme yapayım. Ben de RFT'e katılıyorum. İlk dönem olumlu. Ondan sonra işler yavaş yavaş tavsamaya başlıyor. Burada siyasi tarafta şöyle bir olay da var. 2007'ye kadar AKP siyasi olarak iktidarını kurmaya başlıyor ama 2007'den sonra siyasi iktidarı tek başına ele geçirme, askeri, sonra yargıyı devre dışı bırakma, medyayı kontrol etmeye çalışma, bu siyasi proje artık 2007-2008'den itibaren ekonominin önüne geçmeye başlıyor. Esas, bence 2007'den sonra esas öncelik siyasettir. İktidarı ele geçirmektir. İktidarı pekiştirmektir. Onun için hep ekonomi, hani başımızı derde sokmasın, çok sorun olmasın ama esas öncelik ekonomide değildir diye düşünüyorum. Bir şey daha ekleyeyim. Bu yıllarda AKP bu bütçe disiplini denilen şeyi, yani bütçede çok büyük açıklar vermeme, bütçeye en azından denk tutma önceliğini korudu. Ve o yıllarda bütçe disiplinini koruması sayesinde de ekonomi tarafında başı çok ağrımadı diye düşünüyorum.
Peki hocam, bu değişimde AK Parti kadrolarının değişmesinin de etkisi var mı? Yani çünkü bakınca 58. hükümetteki isimlerle 65. hükümet arasındaki isimler arasında, hani ekonomi tarafından baktığımızda kalan bir tek isim var, Mehmet Şimşek.
Tabii bu AKP parti olarak da çok büyük değişiklikler geçirdi, dönüşümler geçirdi. Bir ekip partisiydi, şimdi lider partisi oldu. Ekip partisi olunca iktisat politikasında olsun, siyasette olsun, içeride daha fazla tartışma oluyordu ve ona göre bir yol tayin ediliyordu. Ama şimdi lidere çok daha fazla bağlı, liderin görüşlerine daha fazla bağlı. İktisat politikasında da böyle. Liderin bazı özel görüşleri var. İktisat politikasını da sık sık liderin özel görüşleri belirler oldu.
Peki Refet Bey, size dönmek istiyorum tekrar. 2007'den bu yana iktisat politikası yok dediniz. Yanlış söylemiyorum. Yanlış tarih söylemiyorum.
Gayet doğru söylüyorsunuz.
Peki bu dönem nasıl yürüdü? Yani çünkü son bozulma dönemi içinde bulunduğumuz 4-5 sene. O arada 2012'ye kadar nasıl bunu sürdürmeyi başardık ülke olarak?
Ya şu, şimdi arada yapmış olduğumuz doğru işlerin faydasını gördük çok. Global kriz geldiği zaman Türkiye kredibilitesi olan, ne yaptığını bilen ve ne yaptığını bildiğine insanların inandığı bir merkez bankası ve mali politika yapabilecek olan, yeri olan, doğru düzgün bir bütçeyle geldi. Dolayısıyla kriz sırasında benim doğru olduğunu düşündüğüm bir şekilde bir yandan maliye politikasını gevşeterek talebi destekledik, bir yandan para politikasını gevşeterek talebi destekledik. Şimdi yani bunun kompozisyonunu beğenmeyebiliriz. Hani maliye politikasını gevşetirken ona değil buna harcasaydık, şunun vergisini değil bunun vergisini indirseydik falan, bunlar ayrı. Ama ana fikir gayet doğru. Yalnız burada mesele şu. O dönemde işe yarayan şey hakikaten sorun, bir talep sorunu olduğu için işe yaradı. Arkasından artık talep sorunu olmayan, üretim kapasitesine gelmiş olan bir ekonomiyi yine taleple büyütmeye çalıştık. Böyle yaptığınız zaman yani şimdi yapısal reformla konjonktürel politikanın farkı bu. Yapısal reform dediğiniz şey ülkenin üretim kapasitesini değiştirecek olan şeyler. Bunlar acılı işler, yavaş işler fakat temelde en önemli işler. Nasıl şeyler? İşte eğitim politikanız. Değil mi? Beşeri sermaye artacak ki insanlar üretim yapacaklar. Kadınların iş gücüne katılması. Adalet sistemimiz. Neden önemli? Çünkü adalet sistemine güvenilmeyen ülkede insanlar yatırım yapmıyorlar. Önce yabancı yatırım fellik fellik kaçıyor başına ne geleceğini anlamadığı için. Sonra yerli kaçıyor. Dolayısıyla bu tür işleri doğru düzgün yapmadığımız zaman ülkenin üretim kapasitesinde bir artış elde etmiyor. Üretim kapasitesi artmazken talebi körüklerseniz o talep bir şekilde bir yerlere fışkıracak. Nerede görüyoruz bunu? Bir, fiyatların artışında görüyoruz. Talep karşılamadığı için enflasyon yükseliyor ki bunu görüyoruz. İki, ithalatın patlamasında görüyoruz. Bunu da görüyoruz. Cari açık görüyoruz. Onun için 2012'den sonra olan bu enflasyonun kontrol edilemeyişi ve cari açığın hani Cumhuriyet tarihinin rekorlarına gelmesi temelde bu iktisat politikası tercihlerinin sonucu. Şimdi bugün geldiğimiz yerin büyük meselesi de bu. Dünyada likidite bolken yani borç alarak borç çevirip daha da borç alabilirken bu işi yapabiliyorduk. Hani borç al harca, borç al harca, işte hani bir refah hissi veriyor o. Çünkü çok çalışmıyorsunuz, çok üretmiyorsunuz ama gene de yiyip içebiliyorsunuz çünkü borç alabiliyorsunuz. Ama şu Şevket Hocam'ın söylediğine şu iki yapmak lazım. Bütçe şu anda dahi iyi bir durumda gözükmekle beraber ülkenin toplam borçlanması, kamu özel kesim toplam borçlanması tarihinde olmadığı bir düzeyde. İlk defa bu artık kamu borcu değil, özel sektör borcu. Ve o özel sektör bu borcu idare edemiyor. Şu anda yaşadığımız sıkıntı bunun sıkıntısı. Özel sektöre kamu eliyle borçlan gazını verip ondan sonra da o dolar borcuna boğulmuşsunuz. Biz de ellemiyoruz. Dolar birdenbire zıp diye zıplıyor. Nasıl ödenecek o borç? Şimdi ona bakıyoruz. Dolayısıyla bu palyatif tedbirlerle sadece talep yönetmeye çalışarak işi idare etmenin sonuna geldiğimiz yerdeyiz şu anda. Hani bunu yapılabilmiş olmasının nedeni de dünyadaki kriz koşullarında diğer ülkelerden ucuz borçlanabiliyor olmamızdı. Onun da sonu geldi.
Biraz aynı şeyi ben biraz farklı da söyleyebilirim. AKP'nin bu yıllarda yapmadığı en temel işlerden biri de şu tasarruf oranının düşmesini seyretmesi oldu. Bu cari açığın ardında da o tasarruf oranının düşmesi var. Tasarruf oranı AKP döneminde bu kadar çok düştü ve AKP'nin o erken yıllarda başarılı olduğunu söylediğimiz yönetimi maalesef tasarruf oranının düşmesini seyretti. Tabii tasarruf oranını yüksek tutmak, hatta daha fazla yükseltmek bazı acı tedbirler gerektiriyordu. Bu tedbirleri alacak siyasi irade hiçbir zaman ortaya çıkmadı.
Peki hocam, burada tasarruf oranından bahsedince mesela Türkiye'de son yıllarda inşaat sektörü en hızlı gelişen sektör. Yani hatta inşaat üzerinde gidiyor birçok şey. Ama baktığımız zaman rakamlara Türkiye'de konut sahibi olma oranı düşmüş. Bu tasarrufu düzgün kullanamamakla bağlantılı mı yoksa?
Yani, tabii tasarruf oranı, yatırımlar deyince konut, inşaat bunun bir boyutu. Ama böyle daha dinamik, dışarıya yönelik bir imalat sanayi, servisler, hizmet sektörü, kurmak. Siz inşaata yüklenerek rekabetçi bir ekonomi oluşturamazsınız. Olsa olsa içerideki taleple büyüyen, çoğunlukla içerideki taleple büyüyen bir yapı oluşturabilirsiniz. İşte tasarruf oranını yükseltip bunu daha dinamik sektörlere yöneltmek asıl mesele oydu orada. Bu maalesef yapılmadı. Hiç girişilemedi. Onun yerine daha kısa vadeli, benim biraz önce değindiğim gibi siyasi meseleler hep öne geçti.
Bu siyasi meseleler öne geçti konusuna gelince de benim aklıma hemen Merkez Bankası'nın özelliği geliyor.
Onu Refet'e soralım. Esas çünkü Refet Merkez Bankası'nda da çalıştı, danışmanlık yaptı.
Refet Bey?
Sağ olun. Fakat şunu görmek lazım. Şu anda Türkiye'de iktisadi olarak anlamadığımız hiçbir şey olmuyor. Yani böyle hani en temel giriş düzeyindeki iktisat teorisinden anlayacağımız bir zorluk yaşıyoruz. Kriz demeyeyim buna şu anda. Hani olan şu. Elinizde iki tane politika aracı var. Yapısal reformlar hariç. Maliye politikası ve para politikası. Para politikasının nihayetinde yapacağı iş enflasyonu kontrol etmek. Bütün dünya bunu yavaş yavaş anladı. Bu yüzden merkez bankalarına enflasyon hedefi veriliyor. İşin enflasyonu kontrol etmek, al bu işi yap. Herkes şunu da anlıyor. Eğer merkez bankasını bağımsız bir şekilde bunu yapmaya bırakmazsak, o zaman her seçim geldiğinde ya şimdilik bir talep gazı ver de seçimde işler iyiymiş gibi gözüksün hikayesi ortaya çıkacak. Bu Türkiye'ye has değil. Dünyanın her yerinde iktidarlar böyle şeyler istiyorlar. Bunun isteneceği de bilindiği için nihayetinde bir işe yaramayacak ve fakat elimizde enflasyon bulacağız. Onun için de işte merkez bankalarının bağımsızlığı, kredibilitesi, şeffaflığı, iletişimi, bunların hepsi, bunların içinde esas kelime kredibilite. Bir şekilde Merkez Bankası işini yaptığına dair güven verecek ki insanlar fiyatlama davranışı düşünürken ya seneye enflasyon kaç olur? 5 demişlerdi, 5 olmasın da 5,5 olsun diyecekler. 10 olur, 15 olur demeyecekler. Merkez Bankası ona müsaade etmez diyecekler. Bizdeki gibi eğer Merkez Bankası'nın elini bağlarsanız ve Merkez Bankası da bunu kabullenirse o zaman bu geçtiğiniz 10 günde olan şeyler oluyor. Nedir? Bunun aynısını hatırlarsanız 2013 sonu 2014 başında da görmüştük bu yolsuzluk soruşturmaları sırasında. Değil mi? O sırada da böyle liranın dibi düştü. Hani çok hızlı bir şekilde değer kaybetmeye başladı. Merkez Bankası'nın bir para politikası kurulu toplantısı vardı. Herkes buradan bir parasal sıkılaştırma çıkmasını bekliyordu. Nihayet ne yaptığınız iş yok. Paranız değer kaybediyor. Siz diyorsunuz ki bir dakika ben faizi yükselteceğim. Dolayısıyla benim param daha kıymetli bir para haline gelecek. Çünkü artık getirisi daha yüksek Türk lirasıyla iş yapmanın. Onun için de döviz yerine benim paramı isteyeceksiniz. Ya bu kadar düz bir iş oluyor burada. Herkes dövizi illa aldırdığından değil, reel sektörün döviz risklerini aldırdığından değil, bizim Merkez Bankamızın birinci işi bunlar değiller. Fakat lira değer kaybettiği zaman bunun arkasından enflasyon gelecek. Önce ithal malların fiyatları fırlayacaklar, arkasından ithal girdi kullanan her şeyin fiyatı fırlayacak ve dövize bakarak karar alan herkesin beklentileri bozulacak. Onun için de Merkez Bankası buna müdahale edecek diye bekliyorsunuz. Yapılmayınca ne oluyor? Kendinizden düşünün. Şimdi yani 10 gün önceden bahsediyoruz işte. 3.80'e çıktı. Vay 3.80'e çıktı. 4 olur mu? Olmaz herhalde. Niye olmaz? Merkez müdahale eder. Şimdi orada bir hani sopa görmüyorsanız eğer o zaman beklentileri koordine edemiyorsunuz. 4 oluyor. Merkez müdahale etmiyor. Kaç olabilir daha? Yahu 4.15'li olur mu? Dur bakalım. Şimdi 4.5'a geliyor. 4.5'ta artık hemen hepimiz emindik. Buralara bırakmayacak Merkez Bankası bunu. Orada da müdahaleye gelmediği zaman bir anda tamamen iş zıvanadan çıkıyor. Bu beklenti koordinasyonunun kaybolması. Tamam? Çünkü 4.5'ta da durmuyorsa ya 5'e gider mi gider? 10'a gider mi? 10'a da gider. Niye gitmesin? Yani tutacak kimse yoksa her yere gider. O zaman birdenbire dili gibi lira değer kaybetmeye başlıyor. Şimdi Merkez Bankası'nın elini bağlamanın doğrudan sonucu bu. Bugün de görüyoruz. Çıkıp 300 bas puanı yaptığı zaman küt diye düşürebiliyor dövizi. Ama gene aynı denemeye geliyor iş. Merkez Bankası'nın elinin hala bağlı olduğunu biliyoruz. Onun için de mütemadiyen bir şunu söylemek istiyorum. Ondan sonra bitireceğim. Bu hani piyasa öyle yaptı, piyasa böyle yaptı diye kolayımıza geldiği için konuşuyoruz. Ama piyasa bir kişi değil. Hani burada böyle bir üst akıl, koordine olmuş, loş bir odada oturan insanlar falan yok. Bu andropomorfize etmek, insan özelliği atfetmek düşünmemizi kolaylaştırıyor ama piyasa öyle dedi, böyle dedi değil. Piyasa dediğiniz insan sizsiniz. Siz bakıp, ya bir dakika, daha dün 4 oturdu, bugün 4.50'ye fırladı. İşte hani şimdi bakıyorum 4.80 olmuş. Ya bunun herhalde sonu yok, ben de gideyim alayım diyorsunuz. Biz buna bakıp ondan sonra diyoruz ki, ya bak işte piyasa diyor ki Merkez Bankası bu işte müdahale etmeyecekse bunun sonu yok diyor. Onun için de hani buradaki kurumsal kuvvet çok önemli. Bunu Merkez Bankası'ndan hemen görüyoruz. Çünkü mali piyasalar anında tepki veriyor. Ama memleketin genel halinden işte adalet kurumlarının rezil halini görüyoruz. Hani ülkede kamu kurumlarının hepsinin içi boşaldığı için her alanda gördüğümüz kötüleşme Merkez Bankası üzerinden ilk önce kendisini menkul hükümet fiyatlarında ve dövizde gösteriyor. Olan bu.
Ben de gene siyasete biraz bağlamak istiyorum. Şimdi AKP iktidarının ilerleyen yıllarında ekonominin giderek inşaat ve talep ağırlıklı büyüdüğünü görmeye başladık. Bunun bir nedeni de siyasal, temel nedeni aslında siyasal koşullar. Çünkü özel sektörde yavaş yavaş bir güven bunalımı ortaya çıkmaya başladı ve özel sektörde uzun vadeli işte verimliliği arttırıcı yatırımlar yapmak yerine esas olarak kendisini iktidara yakın konuşlandırmaya önem vermeye başladı. Özel sektör yatırımları inşaat dışında azalmaya başladı. Onun için bu talep pompalanmaya başladı. Tabii işte Suriye'de iç savaşın, oradan ISIS terörünün de ekonominin durgunlaşmasında yeri var. Ama ilerleyen yıllarda özel sektör yatırımlarının azalması da çok önemli rol oynadı. Ama yine de hani bir şey var. 2010'dan daha yakın bir döneme kadar AKP erken yıllardaki iktisat performansı ve onun yanına giderek düşük gelirli kesimlere yaptığı gelir aktarımları ile siyasi desteğini canlı tutmayı yakın döneme kadar başardı. Yani seçimlerde AKP'nin şimdiye kadar güçlü bir sicili var. Ekonomiyi canlı tutmayı son döneme kadar başarabildiler. Benim değerlendirmeme göre esas olarak ilk dönemdeki başarıları sayesinde bu mümkün olabildi.
Peki hocam, burada şey sormak istiyorum ben. Şimdi geçen sene referandum yaptık ve ülkenin yönetim şekli bir anlamda değişti. Tek lider etrafında toplanan, Cumhurbaşkanı'nın çok geniş yetkilere haiz olduğu ve parlamenter sistemin çok geriye düştüğü bir yöne gidiyoruz. AK Parti'den bağımsız olarak önümüzdeki seçimlerde kim iktidara gelirse gelsin, bu sistemi devam ettirirsek Türkiye'nin iktisadi açıdan bir çıkışı var mı? Yoksa şu anda gittiğimiz bu kötü çizgide devam mı ederiz?
Şimdi bence kimin kazanacağı ve ondan sonra bu yeni dönemde yine bir lidere bağlı bir sistem mi olacak? Yoksa yine parlamento ağırlıklı, daha çoğulcu bir sistem mi olacak? İş ona bağlı. Şu anda biz hem siyasi sistemimizi değiştiriyoruz, hem de ekonomi politikalarını ve ekonominin geleceğini bir kişiye bağlıyoruz. Önümüzdeki seçimlerin sonucuna göre bu ya böyle devam edecek yahut yeni bir düzene geçmiş olacağız. Tabii o zaman da son dönemde gördüğümüz sıkıntıları belki yaşamaya devam edeceğiz.
Peki Refet Bey, 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde 2001'de oluşturulan programın üzerinden gitti ve bunu iyi yaptı dedik. Ve bunu iyi yaparken de dünyadaki gidişat da Türkiye'nin bunu iyi yapmasına olanak sağlayan, gelişen piyasalara paranın aktığı, hatta paranın akacak yer aradığı bir dönemdi. Bugünse dünyada bu rüzgar da tersine döndü. Bundan sonrası için, bu tersine dönmüş rüzgar içinde zaten tepe taklak olmuş ekonomiyi düze çıkarmak için ne yapmak lazım?
Şimdi bunun cevabı acı verecek kadar kolay. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı bize diyor ki bu, ya şu 15 yılda eğer tamamen uyumuyorduysanız, bu memleket doğru düzgün yönetilip, katılımcı bir şekilde yönetilip, insanların kendilerini ülkeye ait, kendilerine ait hissettiği bir yer, yaşamak istedikleri bir yerse, liyakata tabi bir şekilde kamu dağıtma yapılıyorsa, ki krizden sonra yapıldı bunlar, o zaman zaten hani Türkiye içinde enerjisi olan bir ülke, insanlar iş yapmak istiyorlar, bir şey olsun istiyorlar. Murat Üçer Hoca bunu şeyle anlatır, belki hatırlarsınız. Bir İrlandalı boksör videosu vardı Aksaray'da sanırım. Bir kavga çıkıyor, hani gelen vuruyor, giden vuruyor, adam bunların hepsini dövüyor ama yere düşen kalkıyor, tekrar vurmaya çalışıyor. O bunu Türkiye ekonomisi ya da Türkiye ekonomisini buna benzetirdi. Yani hani böyle mütemadiyen bir yerden kalkıp hani dayak yedikçe yerden kalkan bir halimiz var bizim. Ve o enerji kendi kendine bu ülkeyi götürmeye çalışıyor. Bunu dizginlemediğiniz zaman, hani bir dakika kötülük etmediğiniz zaman ülke büyüyor zaten. Şimdi şu mesele. Hani alıp 2001 sonrası yaptığımız şeyleri şimdi tekrar yapsak, şimdi tekrar faydasını göreceğiz. Nedir mesela? Kamu ihale kanunu. Tamam. Yani bu AK Parti hükümetleri sırasında ayda bir defa değişti bu kanun. Ama bu ayıptır. Bu şekilde iş yaptığınız zaman memlekette iş yapılamıyor. Hani işte atamalara falan baktığınız zaman, tamam, bu işi doğru yapacak insan diye getirdiğiniz zaman oluyor onlar. Yani bunu şimdi 90'larda ben bunu düşündüğüm zaman şöyle şeyler düşündüm. Ya biz cumhuriyeti kurmuş bir ülkeyiz. Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıntısından Türkiye'yi çıkartmış ülkeyiz. Bunları yapabiliyor olmak lazım. Fakat 90'larda hakikaten dönüp 20'lere 30'lara bakmak gerekiyordu. Yani şimdi 15 sene evveline baktığımız zaman ne yaptığımızı görüyoruz zaten. Onun için de hani hakikaten bir büyük zorluğu yok bu işin. Ama şunları görmek gerekiyor. Hani borç alıp apartman dikerek büyüyemeyiz. Bu çok düz. Şevket Hoca da bunu söylüyordu. Ve insanlara apartman dikme teşviki verdiğimiz zaman da büyüyemeyiz. Yani bunu da görmek lazım. Siz eğer imar kanunlarını durmadan değiştirip arsa rantı yaratıyorsanız, hani kapitalizm böyle bir şey. İnsanlar bakıp ya burada arsa rantı var ve kolayından acayip para kazanılıyor ama ben gene şurada böyle bir büyük yatırım yapıp yeni bir teknoloji geliştirmeye çalışıp işte ihracat yönelik bir şey yapmaya çalışıp kimse uğraşmayacak bununla. Yani hani işte şöyle şehrin ortasındaki bir parkın imarını değiştirelim, sen oraya apartman dik, etrafı 3 kat ama sana da 8 kat izni verelim dedikleri zaman bunun getirisine muadil hiçbir şey getiri getirmiyor. Dolayısıyla da bunu yapabildiğiniz zaman Türkiye'deki şirketlerin, yatırım beklediğiniz kurumların hepsi de kendilerini apartman dikenlere çeviriyorlar. Yani hani adını sanını bildiğiniz bütün büyük endüstri grupları şu anda yakın zamana kadar çok fazla gayrimenkul işine girdiler. Neden öyle? Ya parayı oradan kazanıyorsanız giriyorsunuz. Ama para niye oradan kazanılıyordu? Çünkü hükümet eliyle kolay parayı oradan kazanır hale getirdiniz. Rant her zaman kolayı işin. Dolayısıyla o kapıyı kapatacaksınız ki insanlar iş yapmak teşviki görecekler.
Şimdi ben şunu da ekleyeyim. Biraz önce de değindik. Bütün bunlar 2002'den beri ufak bir kesinti hariç dünya ekonomisindeki rüzgarların bizim arkamızdan estiği yıllarda oldu. Faizler düşük. Ondan sonra 2009'dan sonra artık likidite, her yerden likidite fışkırmaya başladı. Çok elverişli koşullar. Son 60-70 senede görmediğimiz kadar elverişli koşullarda AKP iktidarı 15-16 yılını tamamlıyor. Ama bundan sonra rüzgarlar arkadan böyle hızlı esmeyecek. Yavaş yavaş rüzgar karşıdan gelmeye başlıyor. Bütün dünyada likidite azalıyor, faizler yükselmeye başlıyor. Bundan sonra her şey daha zor olacak. Büyük olasılıkla gelişmiş ülkeler için, inşaat sektörü için de işler o kadar kolay olmayacak. Çünkü inşaat sektörü her şeyden önce düşük faiz isteyen bir sektör. Ve son dönemde de gördük işte, zorla siz faizleri düşük tutmaya çalışırsanız bu bir süre sonra geri tepiyor. Dünyadaki faiz oranları yükselirken önümüzdeki dönemde Türkiye kendi ülke içindeki faizleri düşük tutmakta zorlanacak. Ve bunlar tabii inşaat sektörüne de yansıyacaktır.
Peki hocam, diğer sektörleri de düşünürsek, mesela AK Parti iktidara geldiği zaman cep telefonları henüz akıllı değildi. Sadece cep telefonuydular hala. Bugün sektör o anlamda çok değişti her şey. Yani bizim bugün yaptığımız bu yayınlar bile bir cep telefonundan başladı örneğin. Onun yanında dünyada üretim giderek insanı içinden çıkartan robotlara devredilen, daha doğrusu endüstriyel üretim tamamen robotlara devrediliyor. Bunlar da olurken biz bu krizden nasıl çıkacağız?
Biz bu krizden önce demokrasiyle çıkmamız lazım. Yani biz şimdi alışmış gibi olmayalım ama son yıllarda seçimleri, referandumları biz olağanüstü hal koşullarında yapar olduk. Demokrasiyi askıya alıp seçimleri uyguluyoruz. Bu ekonomide, özel sektörde, özellikle de siyasal iktidara çok yakın olmayan kesimler arasında müthiş bir tedirginlik, güvensizlik yaratıyor. Bu koşullarda özel sektörün uzun vadeli yatırımlara yönelmesi, verimlilik artışlarına yönelmesi çok ama çok zor. Onun yerine işte siyasal iktidarın sağlayacağı rantlarla giden bir ekonomi olabilirdi. Nitekim son dönemde oldu. Ve inşaat da bunun en kolay yoluydu.
Peki tam burada Refet Bey, size sormak istiyorum. O halden itibaren Türkiye 2 yıldır o halle yönetiliyor. 2 yıl olacak Temmuz 15'te. Bu süreç AK Parti'nin iktisat politikalarını nasıl etkiledi?
Ben şuradan başlayayım. Şunu söylemeyi önemli görüyorum. Türkiye için ümitsiz olunacak bir şey yok. Yani bu memleket elbette belini doğrultacak tekrar. Fakat Şevket Hocam'ın söylediği şey tamamen doğru. Ve bunu da şu şeyde söylemek lazım. Türkiye'nin demokrasi sorunu çözülmeden önce iktisadi sorunları çözülmeyecekler. Burada bir sıra var. Siz Türkiye'nin şu anda idare edildiği şekilde idare edilen bir korku ülkesinde üretim yapamazsınız. Yapılamadığını da görüyoruz. O halde Türkiye'nin ayıplarından bir tanesi, başkanlık sisteminin önden denemesiydi ve bir şey yaramadığını, bu ülkenin bu şekilde yönetilemediğini görüyoruz. Bunlar düzelecekler. Yalnız bunlar düzelirlerken şunu hatırlamak gerekiyor. Yakın geçmişteki iktisat politikası hatalarının bedelini ödemek zorundayız. Cari açık dediğimiz şey ülkenin borçlanması. 2011 yılında cari açığımız milli gelirin %10'una çıktı. Şimdi %6'sına düştüğü için seviniyoruz. Bu aradaki olan kümülatif birikimli açık borçlanma çok büyük bir borç. O borç ödenecek. Her türlü seçim sonucunda, her türlü önümüzdeki dönemdeki gelişmelerde o borç ödenecek. Ve o borcu ödemek hiçbir zaman zevkli bir iş olmayacak. Borcu alıp yemek tatlı kısmı için. Cari açıktan korktuğumuz şey açık değil. O açığı verememek. Zamansız bir şekilde ödemek zorunda olmak. Ve şu anda kendimizi oraya getirdik. Dolayısıyla önümüzde zor bir zaman olacağı çok açık. Türkiye'nin bir durgunluktan geçeceği çok açık. Bir kriz çıkartmak zorunda değiliz ama hükümet bunda ısrar edebilir. Fakat arkasından şunu görüyoruz. Burası aslında ne yaptığını bilen bir ülke. Gerçekten bir tarihi var, gerçekten bir devlet tecrübesi var diyeyim. 2001 programında bu işi yapmış olan beşeri sermaye hala ortalıkta, sağa sola itilmiş olmakla beraber. Ama istendiğinde yapabilecek bir yerdeyiz. Bunun istenmesi için Türkiye'nin iyi yönetiliyor olması lazım. Bu bir iktisat problemi değil. Bu bir siyaset problemi. Şimdi bu benim uzmanlığım değil, dolayısıyla burada duracağım. Ama şunu çok açıklıkla söyleyebiliyorum. Türkiye'nin iktisadi olarak yapılması gereken işler, hani bayağı iktisada giriş dersi işleri. Dolayısıyla bunların niçin yapılmadığını anlamak mesele. O da bir siyasi soru.
Peki siz buradan yola çıkarak bugün öğrencilerinize bu 2002'den bugüne kadarki süreçte yaşadığımız iktisadi olaylar ışığında kendilerini ne yönde geliştirmelerini önerirdiniz?
İktisat öğrensinler. Şimdi şey hakikaten önemli. Yani ben gerçekten bir temel iktisat bilmenin bir vatandaşlık bilgisi olduğunu düşünüyorum. Bugün, hakikaten bugün çeşitli bakanların yaptıkları açıklamaları okursanız eğer bunu bilmemenin insanın nasıl rezil ettiğini de görebiliyorsunuz. Fakat önemli şeyler şunlar. Bir, dünyadan haberdar olmak lazım. Bunun çok önemli bir koşulu şu anda Türkiye'de yabancı dil bilmek. Çünkü Türkiye basınıyla hiçbir şey öğrenemiyorsunuz. Bunun için de hani size hikaye anlatıldığının farkındasınız ama anlatılan hikayenin ne olduğunu anlamıyorsanız eğer, o zaman bir şekilde bir bağımsız kaynaktan bir şeyler görebiliyor olmanız lazım. Bu çok elzem. Onun dışında ama genel iş, hani doğru düzgün iş yaptığınız zaman doğru düzgün sonuçlar elde ediyorsunuz. Bunu iktisatta yaptığınız zaman da böyle, ne bileyim tekstille yaptığınız zaman da böyle, otomotivde yaptığınız zaman da böyle, berberlikte yaptığınız zaman da böyle. Onun için de yaptığı işe saygı duyan insanların yaptığı iş olacak. Siyasette de böyle. Şu anda böyle olmadığı için hepimiz çekiyoruz.
Ben başladığımız noktaya geri dönerek toparlamak isterim. Şimdi bugün biz dünyanın nüfusunun belki 1/3'ünü oluşturan bu gelişen ülkeler dediğimiz ülkelere baktığımızda aslında onların sorunu teknik iktisat bilgisinin az olması değil. Oradaki sorun ve Türkiye'nin 100 yıllık Cumhuriyet dönemindeki meseleler esas olarak siyasi meseleler. Biz siyasette siyasal düzenimizi düzgün kurabildiğimiz çoğulcu bir toplum ve siyasal düzen oluşturabildiğimiz ölçüde de iktisadi gelişme yolunda da daha fazla mesafe kat edeceğiz, daha hızlı mesafe kat edeceğiz. Ama siyasal rejim daraldığı, sıkıştığı zamanda o zaman hep kolay yollardan ve kısa vadeli iktisadi modeller, iktisadi gelişmeler peşinde olacağız. Şimdi bugün şu Merkez Bankası'nın kararı bize bu tür kısa vadeli politikalarınla er geç yüzleşmek gerektiğini, er geç bir bedel ödenmesi gerektiğini bize bir kez daha hatırlattı.
Çok teşekkür ederim hocam. Evet, bugün...
Ben şöyle bir ekte bulunabilir miyim?
Buyurun, tabii ki.
Bu arada şunu da görmüş olduk. Siyasi istikrar önemli. Fakat siyasi istikrar tek parti iktidarı demek değilmiş. Tek adam iktidarı demek hiç değilmiş. Hatta bilakis bunların kendileri büyük istikrarsızlık kaynağı olabiliyormuş. Siyasi istikrar bir rejim, bir iş yapma şekli. Ama bir kişi işi değil.
Evet, burada ben hemen şeyi sormak istiyorum. Bu süreçte eskiden işte bir gazete reklamıyla hükümet düşüren sivil toplum kuruluşlarımız vardı. Bugün bunların hiçbir etkisinde olmadığını görüyoruz. Hatta hiçbir açıklama yapmıyorlar. Sanki bu iktisadi ortam, bu ekonomik ortamın içinde değillermiş gibi davranıyorlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bunu nasıl başardılar?
Bunları Şevket Hoca bilir.
Bunlar... Şevket Hoca'ya sordum. Size
bakmayın. Bu... Şimdi bugün özel sektöre bakacak olursak, özel sektör bugün belki Cumhuriyet tarihinin en fazla parçalanmış görüntülerinden birini veriyor diye düşünüyorum. Bugün siyasi iktidara, iktidardaki partiye yakın olmak çok önemli. O sayede çok büyük birikimler sağlayabiliyorsunuz. Uzakta durduğunuz zaman da varlığınızı korumak bile güç oluyor. İşte onun için de özel sektörün büyük bir kısmı benim görebildiğim kadar varlığını korumak için bu dönemde sessiz kalmayı seçiyor.
Hocam teşekkür ederim. Refet Bey, ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Hayır.
O zaman ikinize de çok çok teşekkür ederim. Bugün AK Parti döneminde siyaset ve ekonomi ilişkisini, AK Parti'nin ekonomi politikalarına genel bakışını 24 Haziran'a doğru ekonomi programında tartıştık. Bilim Akademisi üyeleri Profesör Doktor Şevket Pamuk ve Profesör Doktor Refet Gürkaynak bizle birlikteydi. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere.